Abi kaç bölümdür biz Recall gelmeden gidelim dedik, dedik, dedik, tamam mı? Sonunda Recall geldi. Biz de gidemedik, buradayız. Hem başka gelişmeler varmış Microsoft'tan hem de yine Recall konuşacağız. Benim tadım kaçık başlıyorum bu bölüme. Dinleyicilerimiz de kusura bakmasın yani. Yine Recall diyoruz ama.
Recall'u özellikle biz bu podcast'te ilk başladığımızda sanırım aralıksız olarak 4 hafta falan haber yaptık. Ama
Evet.
sonra bir sesi sedası kesilmişti, bizim de neşemiz yerine gelmişti. Fakat yine çayımıza bir sinek, çorbamıza bir efendim kıl düşürmeye and içmiş şekilde yeniden geri geldi bu Recall.
Çok çok doğru. Çok güzel bir benzetme yaptın. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Recall da öyle bir şey gerçekten.
Recall hem büyük hem de mide bulandırıyor.
Büyük bir de aslında değil mi? Doğru. Aslında biz bu programın adını haftalık güncelleme ve recall mu yapsak acaba? Her hafta konuşuyoruz zaten az çok.
Olabilir. Microsoft ve haftalık güncelleme de
O da
olabilir.
olabilir. Evet, bir düşünelim bunu biz.
Neyse, biz geçelim haberimize. Recall neydi? Recall, Microsoft'un bu yeni tanıttığı Copilot Plus yapay zeka destekli bilgisayarlar kapsamında bize yardımcı olması amaçlanan ve yardımcı olurken de sürekli bir şekilde ekran görüntüleri alıp bunu kaydeden ve kaydettiği şeyleri de optik tanımlama özelliği sayesinde analiz ederek yazıya çevirerek kaydeden bir programdı. Yani biz bilgisayarı kullanıyoruz. Kullanırken ne yaptığımız önemli değil. Oyun oynuyor, film izliyor, internette dolaşıyor, akademik bir şeyler yazıyor, okuyor olabiliriz. 3-4 saniyede bir ekran görüntülerimiz alınacak. Bu ekran görüntüleri optik tanımlama özelliğiyle birlikte görüntüde ne olduğu çıkarılacak ve bunu hem yazılı hem de o ekran görüntüleriyle birlikte bilgisayarımızda depolayacak bir şey. Biz bunu nasıl kullanacağız? Microsoft'a göre nasıl faydalanmamız amaçlanıyor? Recall'a diyeceğiz ki ya biz geçen gün bir akademik makale okumuştuk. Acaba bunda ne yazıyordu? Ya da hangi akademik makalede şöyle bir ibare yer alıyordu? Ya da bir tane tişört bakmıştım ama rengi şöyleydi, fiyatı şöyleydi. Bu hangisiydi dediğimizde o optik tanımlama özelliği sayesinde Recall bize bunları hatırlatabilecek. Böyle de hayatımıza inanılmaz katkıları olacak bir program sözde. Fakat bu neden çok eleştirildi ve Microsoft neden geri adım atmak zorunda kaldı? Öncelikle Copilot Plus özelliği olmayan bilgisayarlarda bunun rahatlıkla çalıştırılabildiği, sonrasında da Recall'un bu kaydettiği yazılı metinleri ve ekran görüntülerini hiçbir şifreleme olmadan bilgisayarda tuttuğu ortaya çıktı. Yani bizim bilgisayarlarımıza uzaktan erişebilen herhangi bir kullanıcı da şifresiz bu bilgilere ulaşabilecek ve bu bilgileri, bu verileri kötü anlamda kullanabilecek anlamına geliyor ve aynı zamanda Recall varsayılan da açık olarak gelecekti. Yani sen Windows'u ilk kurduğunda recall otomatik olarak açık halde gelecekti. Senin bunu ekstra gidip kapatman gerekecek. Bununla ilgili çok sayıda olumsuz geri dönüş alınca Microsoft dedi ki ha tamam biz bunu biraz erteleyelim, bu sorunların üzerine çalışalım ve hazır olduğumuzda öncelikle Windows Insider programıyla yani işte deneme sürümüyle küçük bir kullanıcı kitlesine bunu açalım. Ondan sonra da yayalım. Zaten Windows Insider programı hali hazırda farklı özellikler ve güncellemeler içinde kullanılıyor Meriç. İşte Ekim ayında Recall sonunda Windows Insider programına gelecekmiş. Fakat Microsoft'un o ilk gelen tepkilere karşı Haziran ayında yaptığı artık Recall şifreli olacak, bu verilere erişilmek istendiğinde bile bir kimlik doğrulama yapılacak, varsayılan da kapalı gelecek gibi şeylerin üstüne yeni bir şey eklemiş değil şu an itibarıyla. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu da öngörebiliriz ki tıpkı Haziran ayında olduğu gibi sadece Copilot Plus sertifikasına sahip bilgisayarlarda değil, muhtemelen diğer cihazlarda da bir şekilde erişime açılacak ve kullanılacak. İşte o zaman göreceğiz. Gerçekten güvenli mi değil mi, ne kadar işe yarıyor, ne kadar veri sızdırma aracı olarak kullanılacak, hep beraber göreceğiz Meriç. Benim açıkçası bu konuda Microsoft'a güvenim eksi 265 falan.
Seni eksi 265'te durduran ne oldu peki? Mesela niye eksi 270, niye eksi 300 değil? Nasıl bir skala bu? Nasıl belirledin?
Şu an.
Şu an öyle. Şu an 265 demek istedim gibi. Hissiyat. Bazen sadece hissedersin.
Aynen öyle.
Yani şimdi o zaman biz Haziran'da bahsediyorduk Brikol'dan. İşte Mayıs'ta Haziran'da. Bir bırakıldı. Sonra tekrar gündeme geldi. Tekrar çıkacak ve hiçbir değişiklik olmayacak. Madem hiçbir şey değişmeyecekti, niye durduruldu?
Değişecek aslında. Yani Microsoft Haziran'da dedi ki, bakın normalde açık olarak geliyordu tüm Windows kullanıcılara, şimdi kapalı olarak gelecek. İşte normalde şifreleme yoktu, biz onu şifreli hale getireceğiz. İşte normalde erişim isteği istendiğinde, erişim ihtiyacı duyulduğunda belli bir kimlik doğrulaması yoktu. Şimdi onlara ara adımlar ekledik. Yani Microsoft o zaman söylediği şeyleri şimdi yapacak. Onların üstüne koymamış. O anlamda değişiklik yok.
Ha, anladım,
Yani yine önlemler var. O kadar değil.
tamam.
O kadar kötü durumda değiller. Ama bunları ne kadar iyi uyguladıklarını hep beraber göreceğiz. Muhtemelen Ekim ayında şenlikli programlar, podcastler sizleri bekliyor olacak diyebiliriz dinleyicilerimize.
Heyecanla Ekim ayını bekliyorum. Şurada zaten bir ay bir şey kaldı. Bir an önce recall çıksın ve insanlar küfür etsin. Biz de diyelim ki, biz demiştik diyelim, ilk bölümü paylaşıp biz demiştik ilk bölümde diyelim.
Throwback gibi throwback.
Aynen öyle. Bir kontrol paneli var imiş ve 39 yaşındaymış bu kontrol paneli. Herhalde yolun yarısındayım diyordu ama galiba sonu gelmiş yolu o panel için.
Çok güzel söyledin. Ya Microsoft'un bir yandan da bu işletim sistemleri hani hep geriye dönük uyumluluk sağlamak zorunda oldukları için genelde Windows'ta özellikle Windows Vista'dan itibaren hani tasarımlarda ciddi anlamda yenilenmeye başlamıştı ya. Hep böyle bir arayüz üzerinde bir tutarsızlıklar vardı. Mesela işte Windows 10 çok modern diyorsun. Arada bir ayarlara giriyorsun. Windows 98'den kalma arayüzler falan var. Kontrol paneli de öyleydi Meriç. Ve artık kontrol paneli her ne kadar Windows 8, 10 ve 11'de ayarlar uygulamasıyla ortadan kaldırılmak istense de bir şekilde Windows işletim sisteminin içine varlığını sürdüren bir şeydi. Hatta bu 39 yaşındaymış. Hani Windows'un o bizim alışa geldiğimiz arayüzü olmadan önce bile kontrol paneli varmış. Bu sene yayımlanacak olan 24H2 yani 2024 ikinci yarı güncellemesiyle birlikte kontrol panelinin işlevi çok daha büyük ölçüde kısıtlanacakmış. Kontrol paneli 1996'da yayımlanan Windows NT 4.0'dan bu yana zaten neredeyse aynı arayüzü kullanıyormuş kendi içinde. Ben de açıkçası özleyeceğim kontrol panelini çünkü ben Windows'un gittiği bu tasarım tutarsızlığı ve bir şekilde ayarları istediğim şekilde bulamama sorunundan muzdaripim. Ben sanırım Windows kullanmaya Windows 95 ile başlamıştım ve inan bana Windows'u bırakmayı iple çekiyorum.
Hepimiz gibi.
Umuyorum öyledir ya. Ya bu arada gerçekten Mac falan güzellemiyor. Ben mesela hiç Mac kullanmadım. O yüzden güzelleyebileceğim bir şey de yok. Ama bu Windows'u kötülemeyeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü gün geçtikçe bence daha da tutarsız, daha da karmaşık ve daha da işini çözmeyen bir işletim sistemi haline geliyor. Umarım bir gün Linux'a veya Mac'e geçeceğim. Bakalım. Bu sene içinde bir değişiklik yapacağım. Podcast'lerde mutlaka söylerim. Geçtim ve şu anda sesim gelmiyor size falan diye. Hani işte ses driver'ını 6 aydır arıyorum, bulamadım diye de yazarım.
Ya da belki bir sponsor buluruz, sana ürün yollarlar tanıtman için.
Değil mi?
De belki bir yıl içinde mesela. Biz her bölüm buradan sponsor bulma çağrısı yapıyoruz ve kimse bizi dinlemiyor ama.
Çaresiz şekilde böyle.
Dileniyoruz. Bu arada ben Windows kullanıyordum, Mac'e geçtim, sonra Windows'a döndüm, sonra yine Mac'e geçtim. Ya Mac çok kolay. Hani bu da güzellemek için değil, harbiden. Çok kolay ya her şeyi. Ya ayarlarından tut kullanım şekli olarak falan. Ben çok seviyorum da ben şeyi soracağım şimdi. Ben bir teknoloji cahiliyim. Senin ve artık bizi dinleyenlerin de bildiği gibi. Bu kontrol paneli ne tam olarak? Hangisi? Ben büyük ihtimalle kullandım ama bilmiyorum.
Ya kontrol paneli girip çeşitli uygulamaların ayarlarını yapabildiğim, mesela ağ ayarları, saat ayarları veya cihaz ayarları yapabildiğim bir ara menü. Muhtemelen defalarca kullandın bunu.
Evet.
Daha önce yani şu anda sende Windows yok ama elinde bir Windows cihaz olsa aa evet kontrol paneli buydu diye hemen hatırlarsın zaten. Ama bu özellikle işte son yıllarda dediğim gibi ayarlar uygulamasıyla zaten değiştirilmeye ve ortadan kaldırılmaya başlanmıştı. Belki hani sen de çok fazla kontrol paneline girmiyorduysan önceden hani çok da hatırlamaman normal diyebilirim.
Evet, çok girdiğimi zannetmiyorum. Çok kurcalamıyorum ben bilgisayarları çünkü bozmamak için.
Çalışıyorsa elleme.
Aynen, aynen öyle bu arada. Daha iyisi olmasına gerek yok.
Japon felsefesi. Çalışıyorsa elleme.
Japon felsefesi mi? Belki benim kökenlerimde de bir Japon yatıyordur.
Belki bir araştıralım hemen.
Evet, hemen. Şimdi bir de Teams uygulamaları varmış ve birleşiyormuş bu uygulamalar. Tam olarak ne olduklarını bilmiyorum ben de ama karşıma sürekli Microsoft Teams diye bir şey çıkıp duruyordu Windows açtığımda ben. Herhalde onlarla alakalı bir şeyler.
Bu konuda o kadar doluyum ki Meriç. Hayatımda kullandığım en kötü uygulama olabilir. Bak, en kötü uygulama. Ya bunun yüzünden toplantıya giriş saatini mi kaçırmadım? Bunun yüzünden farklı aksaklıklar mı yaşamadım? Her uygulamaya girdiğimde toplantıya nereden gireceğim diye mi düşünüyorum? Ya ben bu kadar rezalet tasarlanmış, bu kadar kötü dizayn edilmiş, bu kadar kötü nasıl diyeyim yani gerçekten söveceğim kelimelerin yetersiz olduğu bir uygulama daha görmedim. Ve her fırsatta da Teams'in konusu açılırsa içimdeki nefreti kusmak için elimden geleni yapıyorum açıkçası.
Abi sen söv, ben beep eklerim. Sen söv, ben sansürlerim orayı. Sen
ya şöyle söyleyeyim. Bak o kadar basiretsizler ki, o kadar kötü bir uygulama ki. Bu uygulama ilk olarak Windows 11'e entegre edildiğinde Teams uygulamasında sadece kişisel hesap kullanılabiliyormuş. Sonrasında demişler ki, aa tamam biz bu entegrasyondan vazgeçelim. Kullanıcılar da iki tane uygulama yüklesin. Birisi kişisel için olsun, birisi de iş ve okul için olsun. Ya bilgisayara girdiğinde arama çubuğuna Teams yazıyorsun uygulamayı bulayım diye. Teams parantez içinde kişisel, Teams parantez içinde iş ve okul diye iki tane uygulama sunuyor. Ya bana mesela iş görüşmelerinde Teams daveti geliyor. Teams uygulamasını açıyorum çünkü benim okul veya profesyonel hesabım yok, kişisel var. Zar zor arayüzde nerede olduğunu hala hatırlayamadığım bir yerden işte toplantının ID'sini ve şifresini giriyorum. Tam toplantıya gireceğim. Diyor ki kişisel hesabınızdan bu toplantıya katılamazsınız. Hayda browser'a git. Browser'a gidiyorum. Firefox'tan girmeye çalışıyorum. Bir şeyler doğru düzgün çalışmıyor. Sonra Edge'i açıyorum. Bir yerlerden Edge'i buluyorum. Onu açıyorum. Oradan çalışmaya başlıyor. Ya o kadar kötüydü ki şimdi sonunda akıl etmişler. Bunu bir tek uygulama altında birleştirmişler. Ama gerçekten yani Microsoft'un özellikle büyük şirketlerdeki hegemonyasını kullandığı, insanları kullanmak zorunda bıraktığı çok kötü uygulamalardan biri. Çünkü sen şirketsen Microsoft'un bütün hizmetlerini toplu şekilde satın alıyorsun ve o yüzden bütün toplantılar, yazışmalar mesela Teams üzerinden ilerlemek zorunda kalıyor. Halbuki mesela Zoom uygulaması görüntülü konuşmalar için Teams'ten kat kat daha iyi bir uygulama. Burada Zoom'dan sponsorluğumuz yok bu arada, onu da söyleyeyim.
Şey artık böyle hashtag reklam değildir yazacağız.
Aynen. Ya bu programda sponsor yok, onu belirtelim. Ama yani Zoom bile diyorum çünkü hani arkasında Microsoft gibi kocaman bir firma yok. Binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce çalışanı yok. O bile gerçekten kullanıcı dostu bir uygulama sunabiliyor ama Microsoft Teams 2024 yılında hala bu kadar rezalet olmayı sürdürebiliyor. Umarım şöyle diyeyim, rezaletlikten çok kötüye doğru atılmış bir adımdır bu Teams için diyelim. Artık tek Teams uygulamasıyla hem kişisel hem de profesyonel hesaplar kullanılabilecekmiş. Bravo Microsoft, hoş geldin 1993'e.
Şimdi sana bir isim vereceğim abi. Sana bir isim evet. Söyleyeceğim, bakalım tanıyacak mısın? Satya Nadella.
Microsoft'un CEO'su.
Aynen öyle. Gereğini yapalım mı yine? 2014'ten yapalım. Beri CEO'suymuş Microsoft'un. Hani bilmiyorum, belki öncekileri mi suçlamak gerekiyor ama.
Ya ondan önce bir felaket daha vardı Meriç. Steve Ballmer vardı. Steve Ballmer daha da büyük felaket. iPhone çıktığında iPhone'la dalga geçen adam.
Niye dalga geçti? Hani, yani ne
vizyonerlik diye? Desen var.
Şey mi? Tutmaz ya bu olmaz. Evet, kimse evet. Kullanmaz bunu mu dedi?
Evet evet yani hani vizyonerlik desen var öyle bir başarı timsali. Mesela Steve Ballmer Satya Nadella'dan daha da kötü bir CEO. Yanılmıyorsam hatta bu Windows Phone'un da çıkışı ve batırılışı yine Steve Ballmer zamanında falan. O yüzden daha da kötüleri var ama Satya Nadella da kesinlikle iyi örneklerden biri değil. Ya da şunu diyelim kısaca, Bill Gates'ten sonra çok bozdu.
Neyse, o zaman biraz zaman verelim Satya abimize. O biraz beklesin. Hemen
10 öyle... yıl vermişiz o.
Ben bizim program için diyorum. Bizim program için birkaç bölüm daha verelim bakalım. Şu Rico... Bence tamam. Bir Rico'lu bekleyelim. Rico çıksın. Duruma göre artık gereğini yaparız yani buradan biz.
Aynen. Rico'ldan sonra gereğini yapalım artık. Evet. Bu arada Zoom'un gerçekten Zoom olması Covid'e, Covid dönemine ait. Çünkü ondan önce Zoom nedir kimse bilmiyordu. Ama Zoom'dan sonra çıkan Teams garabetiyle herhalde Zoom'un değeri daha da çok anlaşılmıştır diye düşünüyorum.
Ha, Teams Zoom'dan sonra çıktı bir de.
Ben öyle bir hatırlıyorum. Ha. Ya en azından benim Teams'le tanışmam Zoom'dan sonraydı. Çünkü ben o zamanlar bir özel bankada çalışıyordum. Biz Teams kullanmıyorduk. Bizim yanılmıyorsam Skype'ımız vardı. Ya Skype de bu arada bak onu da söyleyeyim.
Abi bu arada 2017'de çıkmış Teams.
Düşün o kadar silik bir uygulama. Şu an bir dakika sövmeye devam edeceğim. Bir dakika.
Daha da söveceğim.
Bir dakika. Ya Microsoft'un elinde Skype gibi bir sorunsuz görüntülü arama uygulaması var. Yani sadece şu Skype'ı düzgün, daha doğrusu Skype'ı sadece örnek alsalar bile, Teams'i silip şu anda Skype'ı kullansalar bile zaten daha iyi. Ben mesela şu an bazı görüşmeler için Skype'ı kullanıyorum. Sıfır sorun. Sıfır sorun. Ya inanamıyorum ya. Teams neden var? Ve takımında kimler çalışıyor çok merak ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. İleride bir yerde yönetici olursam, CV'sinde Teams görürsem birinin, mülakata alırım. Mülakata özellikle çağırırım, sövüp gönderirim. O derece.
Tamam, çok güzel. Bu anı heyecanla bekliyorum. Umarım bu an yaşanır Burak.
Umarım yaşanır. Bunu da şirketten atılma pahasına yayınlarım her yerde. Hiç gizlilik anlaşması falan demem. Derim ki bu Teams'de çalışmış, bunu işe almayın derim.
Şu an tabii ben buradan hedef göstermek istemiyorum ama Teams'te kimlerin çalıştığını da bulabiliriz. Bir iki tıkla bence. Ama şimdi bir duralım. Şimdilik bir bekleyelim.
Evet, şimdilik bir bekleyelim. Bu arada Teams'e çalışanları bulmak için de yine Microsoft'un harika sosyal medya sitesi olan LinkedIn'i kullanmamız gerekecek.
LinkedIn Microsoft'un mu? O yüzden
o kadar kötü.
Var ya şu an her şey oturdu. Hani Instagram'a bakıyorum, Twitter'a bakıyorum, Facebook falan şey oluyor mu? Abi LinkedIn niye bu kadar kötü? Demek ki bu yüzden.
Aradığını bulamıyorsun. Saçma sapan öneriler var. Mesaj yazma. Evet. Yani her şeyi rezalet olan bir uygulama daha. Ya sen nasıl 2024 yılında en basit rakibini bir örnek alıp bir şey çalamazsın ya? Gerçekten yok. Bu inanılmaz bir şey. Microsoft'un yapabileceği bir şey sadece.
Çok... Ya galiba biz gerçekten Satya'yı çağırmalıyız galiba istifaya o zaman ya yani. Hak etmiş gibi.
İnanılmaz bir basiretsizlik var şirkette ya.
Oh güzel.
Neyse biz en iyisi farklı şirketlere geçelim de şu
evet
şu şeyi bir geçelim ya. Bir izleyicilerimiz de bir rahatlasın. Belki bizim sövmemiz de onlar da biraz şey yapmıştır. Şöyle bir içlerindeki
belki
nefreti bizim üzerimizden belki salıvermişlerdir evet. Ama biz diğer şirketlerin mantıklı güzel haberlerine güzel. Geçelim.
Bu YouTube'da şey var ya, bazen en fazla oynatılan kısmı görebiliyorsun. Keşke biz de görebilsek, belki o senin sövdüğün yerleri tekrar tekrar oynatacaklar. Tekrar tekrar oynatacaklar.
Zamanla bunları YouTube'a yüklersek
görebileceğiz.
Görebileceğiz bakalım sövme anları mı yoksa övme anları mı daha çok oynatılıyor. Zaten biz Microsoft'a sövmeye devam edeceğimiz için yeni evet. videolarda hani. Evet. Bu arada bizim Microsoft nefretimizden değil, Microsoft'un kötü yönetimi devam ettiği evet. için arkadaşlar. Göreceğiz bakalım en çok nereye izleniyor.
Ya yoksa bizim Microsoft'la alıp veremediğimiz ne olabilir yani hani koskoca
Yani
şirket.
Apple'dan da sponsorluk almadık. Hani dediğimiz gibi kimseden de bir sponsorluğumuz yok, negatif veya
Evet.
pozitif anlamda. Belki ileride bize şey editler yapılır, işte Rage compilation editleri, hani böyle 15 dakika boyunca Microsoft'a öfkeleniyoruz falan.
Bütün şeyleri birleştirmişler, bütün bölümlerden bir şeyler alıp böyle.
Aynen.
O zaman başka şirketler dedin. AMD ile alakalı bazı haberlerimiz var. Burada ben 3 tane haber görüyorum. İlk haber yapay zeka sunucuları ile alakalı AMD'nin. Buyurunuz.
Biliyorsun, yapay zekada özellikle son zamanlarda konuştuğumuz en büyük firma Nvidia. AMD'nin de hem yapay zeka sunucuları hem de ekran kartları, yani oyun çözümleri tarafındaki en büyük rakiplerinden biri, hatta en büyük rakibi. Nvidia her iki pazarda da adeta tekel durumunda. Gerçekten çok büyük bir pazara sahip. Hatta bu pazarı sayesinde elde ettiği gelirler sayesinde, yapay zekadan bahsediyorum, bu sene içinde bir ara dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti, hisse fiyatlarının inanılmaz artması dolayısıyla. Şimdi AMD de tabii ki herhangi bir alanda Nvidia'dan geri kalmak istemiyor. En azından rekabet etme gücünü korumak istiyor. Tabii ki o pazar payını bir anda alaşağı etmesi çok mümkün değil. Ve yapay zeka sunucuları tarafında da bunun için yapay zeka sunucuları sistemleri üzerinde uzmanlaşan ZT Systems isimli bir şirketi 4,9 milyar dolar karşılığında satın alma kararı almış. Bu satın almanın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Tabii ki bildiğin üzere çeşitli ülkelerin rekabet kuruluşları ilk önce bunları inceleyecek ve onay verecek. 30 yıl önce kurulmuş ZT Systems ve Amazon, Meta, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu hyperscaler olarak adlandırılan, yani çok büyük, devasa boyutlarda yapay zeka çözümleriyle ilgili işlemler yapan firmalara destek veriyormuş. Hani ZT Systems tabii ki şey demiyor, bizim müşterilerimiz şunlar şunlar demiyor, ama müşterileri arasında bu gibi büyük firmaların da olduğu tahmin ediliyor. Bu satın alma AMD'nin 2022 yılında yaptığı 35 milyar dolarlık Xilinx satın alımından sonra en büyük satın alımı olarak görülüyor ve AMD'nin özellikle yapay zeka sunucu çözümlerinde ciddi bir teknoloji transferi yapması hedefleniyor. Aynı zamanda bu teknoloji transferiyle birlikte de Nvidia'ya ve diğer yapay zeka çözümleri sunan firmalara karşı bir ilerleme kaydetmesi ve daha rekabetçi olması hedefleniyor.
Peki birazdan Nvidia'dan da bahsedeceğiz biraz ama şimdi Nvidia tetiklenecek mi bu satın alımdan? Böyle bir sence ne düşünüyorsun? Bir hamle yapmaları gerekecek mi ya da izleyecekler mi ilk önce? Ne olacak, ne bitecek sonra?
Şöyle söyleyeyim Meriç, Nvidia zaten şu anda pazarda o kadar baskın durumda ki ve o kadar büyük bir zaten hani know-how'ı, tecrübesi var ki, Nvidia doğrudan bu satın alımdan dolayı bir zarara veya işte hisse değerlerinde düşmeye veya gelir kaybına uğramayacaktır. Hele ki yapay zekanın hala belki de o en tepe noktaya ulaşmadığını düşünürsek, yani hala hem büyük hem küçük firmalardan inanılmaz derecede işte yapay zeka sunucuları ve çözümleri için talepler geldiğini düşünürsek, Nvidia zaten bundan şu anda etkilenecek bir durumda değil. Hani öyle bir şey olması lazım ki AMD'nin ZT Systems'la birlikte Nvidia'nın bu kadar yıllık teknoloji birikimine ve tecrübesine çok yenilikçi ve gerçekten hani disruptive denen, hani o yıkıcı bir yenilikle müdahale etmesi gerekir ki Nvidia o zaman belki tahtı sallansın, öyle söyleyeyim. Hani alaşağı edilsin değil, tahtı sallanabilsin. Çünkü mesela AMD geçtiğimiz dönemde 1 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti yapay zeka tarafından, ama bu bile Nvidia'nın elde ettiği gelirin bayağı küsuratı gibi bir şeydi neredeyse. Hani o yüzden çok Nvidia'yı rahatsız edecek bir durum yok ortada açıkçası.
Yani henüz rakip olamayacak Nvidia'ya diyebiliyoruz.
Ya en azından işte rakip olamayacak derken, o rekabeti canlı tutacaktır. Hani
Evet.
çok geriye düşmeyecek ve insanlar Nvidia'dan farklı bir çözüm ortağı aradıklarında en azından Nvidia düzeyinde bir belki de çözüm sunabilen bir firma bulabileceklerdir bu şekilde.
Çeşitlilik güzeldir.
Aynen öyle.
Bir de AMD Tayvan'la Arge yatırımı yapıyor imiş.
Aynen bahsettiğimiz gibi tabii ki Nvidia da yapıyor, diğer firmalar da yapıyor. AMD de boş durmuyor. Çünkü işte hem işlemci üretiyor, hem ekran kartı üretiyor, hem yapay zeka sunucuları ve işlemci sunucuları sağlıyor. Biliyorsun Tayvan da zaten yarı iletken üretiminde çok büyük bir ülke, gerçekten çok önemli bir ülke. AMD de Tayvan'ın bu önemli rolünü bildiği için, piyasadaki bu merkezi konumunu bildiği için Tayvan hükümetiyle çeşitli diyaloglar halindeymiş ve özellikle enerji sıkıntılarının da bulunmadığı güneş şehirlerinde 270 milyon dolarlık iki tane Arge merkezi açmayı planlıyormuş. Hatta Tayvan bu Arge merkezleri için bir yatırım programı varmış, teşvik programı. Bu sayede 103 milyon doları devlet ödeyecekmiş. Yani AMD 270 milyonun 103 milyonunu zaten Tayvan'dan geri alacak. Bu Arge merkezlerinde 400 kişinin istihdam edilmesi ve 33 farklı Tayvanlı şirketle de işbirliği yapılması planlanıyormuş. Bu Arge merkezlerinde tabii ne çalışacak, hani neyin üstüne Arge yapılacak diye soracak olursan da yapay zeka, silikon fotoniği ve ayrışık bütünleme. Yani bir devre elemanını düşün veya bir chipseti, ama bu chipsetlerde her şey aynı teknolojiyle aynı süreçlerden geçerek üretilmiyor. Bunları optimize etmek için mesela farklı üretim süreçlerinden geçen şeyleri bir araya getirmen gerekiyor. Buna da ayrışık bütünleme deniyor. Yine bunun üstüne bir Ar-Ge çalışması yapılması bekleniyor. Hazır bu çiplerden bahsetmişken AMD'nin diğer haberinden de bahsedelim. Bildiğin üzere yakın zamanda Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri piyasaya sürüldü. Ve bu işlemcilerle ilgili tabii ki teknoloji editörleri testlerini gerçekleştirdiler. Ve gerçekleştirilen testlerde hem kendi bir önceki nesil işlemcileri olan Ryzen 7000 serisine hem de Intel'deki eşleniklerine göre AMD'nin iddia ettiği performans kazanımlarının olmadığı ortaya çıkmıştı ve ortalık bir türlü durulmadı. Yani AMD yalan mı söylüyor, kullanıcıları mı kandırıyor? Yüzde şu kadar artış var deniyordu. Bırakın artışı, bazı yerlerde eşit kalma durumu var falan filan. AMD'de şu anda iki tane sorun varmış gibi görünüyor. Bunlardan birincisi şu. Windows 11'de, yine Microsoft, Windows 11'de bir kullanıcı profili sorunu varmış. Şöyle ki AMD testlerini gerçekleştirirken bizim Windows 11'i kurarken böyle admin olarak atadığımız hesaplar var ya, onun da üstünde bir admin profili varmış. Orada çalıştırıyormuş AMD testlerini. Ve Windows 11'de nedense bizim seçtiğimiz admin profilinde o AMD'nin manuel olarak seçtiği admin profili aktif olmuyormuş. Dolayısıyla bir Windows güncellemesiyle o düzeltilecekmiş ve cüzi de olsa biraz bir performans artışı sağlanacakmış. Bir yandan da chipset güncellemesi yapılacakmış. Tıpkı Intel'in, hani geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik ya, enerji tüketimiyle ilgili sorunları vardı. Bu enerji tüketimiyle ilgili değil Meriç. Ama burada da AMD'nin şöyle bir sorunu var. Şimdi AMD'nin işlemcileri, mesela 12 çekirdekli bir işlemcisi var diyelim. Bunların 12 çekirdeği de bir arada bulunmuyor. 6 çekirdek, 6 çekirdek kümelenmiş şekilde bulunuyor. Bu kümelenmiş işlemci birimleri de kendi aralarında bilgi transferi yapıyorlar veya işte bir küme park ederken diğer küme çalışıyor. Fakat özellikle Windows'u belli bir işlemciyle kullanmaya başlarsan ve sonrasında farklı bir işlemciyi takıp Windows'u yenilemezsen, yani sıfırdan yüklemezsen, yeni işlemciye göre çalışmıyormuş. Yani o eski işlemciye göre çalışıyormuş ve bu yüzden de yeni işlemcide performans sorunları ortaya çıkabiliyormuş. Bu park etme sorunu da chipset güncellemesiyle düzeltilecekmiş. Yani böyle küçük küçük hem Windows tarafında hem de AMD tarafında yapılacak güncellemelerle çok az performans artışları bekleniyormuş. Fakat hala kullanıcıların bekledikleri ve AMD'nin en başta iddia ettiği performans düzeyinde olmayacak gibi görünüyor. Hatta AMD bile kendi yaptığı açıklamada demiş ki ilk testlerimizde Intel'den biz %6 hızlıydık. Hani öyle lanse etmişti zaten. Mesela şu anda diyor ki Intel'le başa baş performans sergiliyor. Çünkü mesela Intel işlemciler RAM'leri daha yüksek transfer hızlarında çalıştırabiliyor. AMD'ler için şu anda ideal nokta 6000 mega transfer olarak görünüyor. Intel işlemciler bunu 7200 mega transferde çalıştırabiliyor. AMD yaptığı testleri de güncellemiş. Yani Intel işlemcileri 7200'e çıkarmış sanırım. O yüzden de artık böyle başa baş olduğunu iddia ediyor. Bakalım ne olacak ama 9000 serisi işlemciler, hele de Intel'in bu düştüğü müşkül durumda beklenen etkiyi yaratmamış gibi görünüyor. Açıkçası benim de hani üzüldüğüm demeyeyim ama hani Intel'in o işte krallığını sarsabilecek bir fırsat varken AMD'nin kendi ayağına sıktığı bir durum oluştu diyebiliriz.
AMD demişken şimdi Nvidia'dan bahsetmemek de olmaz. Nvidia da MediaTek ile işbirliği yapacakmış. Nedir bu MediaTek ve nasıl bir işbirliği bu?
MediaTek hem cep telefonları hem tabletler hem de akıllı televizyonlar için işlemci üreten bir Çinli firma. Özellikle akıllı televizyonların çoğunda MediaTek'in işlemcileri kullanılıyor. Nvidia da MediaTek'le şöyle bir işbirliği yapacakmış. Nvidia'nın G-Sync denen bir teknolojisi var. Bu G-Sync senin ekran tazeleme oranını, senin derken kullandığın monitörün veya ekranın, tazeleme oranını, beslenen görüntünün diyelim, üretebildiği kare oranına eşleyen bir teknoloji. Şunu demek istiyorum, biraz daha sadeleştireyim. Diyelim ki senin ekranın 100 Hz ama ekran kartından verebildiğin 40 FPS, yani saniyede 40 kare verebiliyorsun. Bu gibi örtüşmezliklerde yırtılmalar ya da takılmalar oluyordu. Nvidia'nın bu teknolojisi sayesinde beslenen görüntünün kare hızıyla işte 40'sa 40, 60'sa 60 ve bu anlık olarak değişebilir özellikle oyunlarda. Mesela 1.80'e çıkıyor, yoğun bir görüntü, yoğun bir efektlerin olduğu bir sahne geliyor, orada 40'a düşüyor. Sonra daha sakin bir yerde tekrar 90'a çıkıyor. Ne yapıyor G-Sync? Ekranın o hertzini hemen anlık olarak görüntünün kare hızıyla eşliyor ve bu sayede yırtılmalar, takılmalar meydana gelmiyor. Bu G-Sync özelliğini Nvidia 2013 yılında tanıtmıştı. Fakat 2013 yılında bu G-Sync'i tanıttığında monitör ve ekran üreticilerine demişti ki G-Sync için benim bir donanımımı kullanmak zorundasınız. Yani monitöre bunu dahil etmek zorundasınız, bir çipi. Ve bu çip inanılmaz maliyetliydi. Ya şöyle söyleyeyim, aynı paneli kullanan iki monitör var diyelim. Tamamen aynı özellikler. Birisi G-Sync destekli, birisi G-Sync desteksizse aralarında $300-500 fiyat farkı oluşuyordu. Sırf G-Sync için. Tabii ki İşte rekabetin önemi, az önce bahsettik. AMD burada mesela boş durmadı ve FreeSync diye bir özellik çıkardı ve bunu bedava sundu. Zamanla VESA'nın da Adaptive Sync'i geldi. O da bedavaydı. Ve bunlar G-Sync'in önüne öyle bir geçtiler ki Nvidia bile zamanla FreeSync olan monitörler için G-Sync uyumlu sertifikasyonu sağlamaya başladı. Çünkü insanlar diyordu ki ben niye gidip hani Nvidia'nın G-Sync'ine ekstra $300-500 vereyim ki, FreeSync olan monitörlerde de bu özellik var. Kare ile hertz eşleme özelliği ve üstelik $300-500 da cebimde kalmış oluyor. Belki onun yerine daha güçlü bir işlemci, daha güçlü bir ekran kartı, yani parasını başka bir yere harcayabilirdi veya daha kaliteli panel alabilirdi. Şimdi bu akıllı televizyonlardaki MediaTek kullanımını gören Nvidia demiş ki tamam, o zaman madem hani MediaTek bu kadar fazla televizyonda yer alıyor hali hazırda, o zaman biz bu hani G-Sync modülü yerine MediaTek'le anlaşalım. MediaTek'i bir G-Sync modülü olarak adeta kullanalım. Yani G-Sync hala piyasada var bu arada. Hani tamamen silindi anlamına gelmiyor. Ama artık en azından bu işe akıllı TV'lerde veya MediaTek işlemciye sahip monitörlerde Nvidia'nın G-Sync'i kullanılabilecek. Bu arada G-Sync'in tabii ki AMD'nin teknolojisinden farkı var. O da şurada. AMD'nin FreeSync'i veya işte VESA'nın Adaptive Sync'i 40-48 FPS'nin altına düşerse, yani kare hızının altına düşerse saniyede çalışmıyor. Fakat Nvidia'nın G-Sync'i bir kareden monitörün desteklediği en yüksek kare hızına kadar çalışabiliyor. Yani çalışma aralığında sıkıntı yok. Böyle bir işbirliği olacakmış. Bakalım neler göreceğiz. Ayrıca G-Sync'in sunduğu gölgelenme sorunlarını önleme ve blur sorunlarını da minimize etme gibi çözümler de yer alıyor. Bunu işte MediaTek'in içinde bulunduğu monitör ve ekranlarda yakında göreceğiz.
Yani ortada bir rekabet yoksa şirketler böyle yeni bir şey çıkarıp ben basıyorum, şu kadar vereceksiniz bana istiyorsanız diyebiliyor. Ama rekabet olduğunda öyle kafalarına göre hareket edemiyorlar diye yorumladım. ben bu haberi öncelikle.
Daha güzel yorumlanamazdı.
Estağfurullah, sen daha iyi yorumluyorsun.
Olur mu? Olur mu? Ne
Evet,
demek?
estağfurullah efendim. Abi, o zaman yine bir Tayvan'a gidelim. Tamam mı? Biraz önce AMD Tayvan'a yatırım yapıyordu. Şimdi de Tayvan Almanya'da yeni bir fabrika açıyormuş. Tayvan derken TSMC'nin Avrupa iştirakı ESMC Almanya'da yeni bir fabrika açıyormuş.
TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yani Tayvan yarı iletken üretim şirketi. Bunun, yani TSMC'nin Bosch, Infineon Technologies ve NXP Semiconductors ortaklığında kurduğu Dresden yakınlarında açılacak bir ESMC fabrikası var. Bu fabrika Avrupa'nın en ileri yarı iletken fabrikası olacak ve 10 milyar avroyu aşan bir yatırım miktarı alacak. Hatta Avrupa bile o kadar hevesli ki bu yatırım için, Avrupa Komisyonu 5 milyar avro destek sağlayacak bu fabrikaya. Fabrikada 12, 16, 22 ve 28 nanometre standartlarında işlemciler üretilecek. Ne demek bu? Ya bu rakamlar ne dersen, şu anda 3 nanometreler en gelişmiş işlemciler. Daha doğrusu 3 nanometre teknolojisi en gelişmiş işlemciler için kullanılıyor. Bizim kullandığımız mesela Apple'ın M çipleri, mesela Nvidia'nın ekran kartları, mesela farklı mobil işlemciler vesaire vesaire. Fakat bu 12, 16, 22 ve 28 nerede kullanılacak? Otomotivde, sanayide veya IoT cihazlarında kullanılacağı için zaten en ileri, en üst düzey teknolojiye sahip olmak zorunda değiller. O açıdan da fiyat avantajı sağlayacaklar. Çünkü sen en ileri teknolojiyi kullandığın anda o teknoloji için fiyatlar da artıyor ve bu cihazlar o segmentteki ürünlerin kullanılması gereken cihazlar veya sektörler değiller. Fakat konu mesela BMW'nin veya işte Audi'nin, Mercedes'in otonom sürüş sistemlerinde kullanacağı işlemcilere geldiğinde, işte orada en iyi işlemcileri kullanmak zorundalar. Çünkü o karmaşık hesapları, yapay zeka algoritmalarını yönetecek işlemciler daha kuvvetli, daha ileri teknoloji olmak zorundalar. Ve bunun için de TSMC'nin 7 nanometre ve daha ileri teknolojilerin kullanılması gerekiyor. İşte o durumda Avrupa'daki bu tesisteki işlemciler en azından şu aşamada kullanılamayacak. Ya Tayvan veya ABD'ye gidecek TSMC'nin fabrikalarına, ya da Intel'in Almanya Magdeburg'daki fabrikalarını kullanmaları gerekecek. E artık o kadarı da olsun. Yine de gerçekten TSMC ve diğer hani ortaklarından çok büyük bir yatırım geleceğini söyleyebiliriz.
Yani Tayvan'dan böyle şeyler çıkması beni çok gururlandırdı. Çok onur verici benim için Tayvan'dan böyle şeylerin çıkması.
Sanırım az önce Japon bağlantın mı var dedik. Şimdi Tayvan bağlantında olabilir diyorsun.
Evet, yani o Asya'dan bir şeyler var bende anladığım kadarıyla. Ve Tayvan adına çok mutlu oldum çünkü gereksiz. Yani bir Japonya yapsa bu kadar mutlu olmazdım
O
mesela.
derece.
Evet. Belki benim kökenlerim Tayvan'dan geliyordur.
Bunu da bir araştıralım.
Evet. Bir genetik test yaptırayım ben.
Olur. Bana söyle, ben de yapayım, bakalım ne çıkacak.
Bu arada o genetik testlere de arkadaşlar çok inanmayın. Çünkü yani öyle size gidiyor, %10 şuradansın, %10 buradansın diyor. Bence gerek yok. Paçanızı hiç boşa harcamayın.
Bu arada o %10 şuradan, %10 buradan dediği de belli bir şeye dayanıyor ya. Yani aslında o
Evet.
%10'u bulabilmek için de yine bir kendi örneklem grubu lazım. Hatta o yüzden bazı testler için mesela diyorlar ki Amerika'da yaşayanlar için daha iyi bir test, daha doğru sonuç veriyor falan diyorlar. Ya da
Evet.
işte Avrupa kökenliysen, işte Asya kökenliysen şu testleri kullan, onlar daha isabetli sonuç veriyor diyor. Çünkü Amerika'daki örneklemle Avrupa'daki örneklem aynı olmuyor. Dolayısıyla Amerika örneklemini kullanan bir analiz seni yanlış bir gruba da koyabiliyor.
Bir de şey var orada. Mesela güncelleme geldikçe senin oranların değişiyor. İşte bugün uyanıyorum %25 Bulgar, %25 Türk. Yarın bir uyanıyorum %40 Türk, %20 Bulgar falan, böyle sürekli bir gidiş geliş. Hiç hoş değil yani. Ben merak etmiyorum. Ben kardeşim, ben Türkiye'de doğdum büyüdüm. Bana yeterli.
Zaten bir biyolog olarak şunu diyebilir misin? Yani şunu diyebilir misin derken rica etmiyorum, soruyorum.
Diyebilirim kardeşim. Sen söyle, ben derim işte. Sen ne istiyorsan derim ben.
Ya insanlarda bilimsel olarak ırk diye bir şey yok sanırım.
Yok yani, evet.
Hani köpeklerde var. Hani bir
O da bizim
Rottweiler'la,
sayemizde.
bir Rottweiler'la bir Toy Poodle
Evet.
farklı ırklar.
Evet,
Fakat
evet.
yine de bir hani şey var. Crossbreeding olayı var. Onlarda da garip bir şekilde.
Hala var, evet.
Ama insanlarda sanırım işte bir, nasıl diyeyim, ten renginin farklı olması farklı ırk olduğun anlamına gelmiyor.
Yok, gelmiyor. Sadece çeşitlilik var. O da işte doğup büyüdüğü yerin hava durumuna göre, ortam koşullarına göre değişebiliyor. Evrimsel süreç bu.
Peki daha bir çok soru daha sıkıştırayım madem buraya bağladık. Konudan çok saptık ama Neandertal bir ırk mıdır?
O ayrı bir tür.
Tür direkt.
Irk da değil, o direkt tür, evet.
Yani ırkın, ırktan daha da uzak.
Ya aslında evet, ama şöyle bir şey var. Neandertallerle çiftleştiğimiz de söylenebiliyor.
O yüzden yani sormak
durumda
istemiştim.
Da, bu durumda da aslında hani ayrı bir tür olarak sınıflandırmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Homo sapiens bizim türümüzün adı. Onlar Homo Neandertal. İkimiz de Homo'yuz. Ama tür olarak farklı olarak isimlendirilsek de çiftleşebiliyorduysak, ki elimizde bazı kanıtlar var, ırk da diyebiliriz diye tahmin ediyorum ben orada. Ama şu anki Homo sapiensler için de öyle bir şey söz konusu değil.
Böyle de gündemimizin arasına küçük bir biyoloji sığdırmış olduk diyelim.
Aynen öyle. Tayvan'a tekrar teşekkürler bu konuyu da bize bahsettirdiği için.
Aynen öyle.
Şimdi gel çok uzağa gitmeyelim. Asya'dan çıkmayalım. Samsung'dan bahsedelim. Gözlüksüz 3 boyutlu monitör çıkarıyorlarmış.
Kim çıkarıyormuş?
Samsung.
Evet. Gamescom 2024 fuarında Samsung Odyssey 3D ailesini tanıttı. Monitör ailesi. 27 ve 37 inçlik gözlük gerektirmeyen 3 boyutlu monitörler bunlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Lentiküler lens kullanıyorlar. Yani farklı dış bükey lensler kullanılıyor monitörde. Aynı zamanda göz takibi ve izleme haritalama tekniği kullanılıyor. Yani oldukça akıllı ve aktif bir cihaz. Ve bu sayede senin de nereyi izlediğin, nasıl izlediğin analiz edilerek, o lensler bir şekilde adapte edilerek ekranda üretilen görüntünün sana 3 boyutluymuşçasına yansıtılması sağlanıyor. Fakat buradaki dezavantaj şu: monitör aynı anda maalesef sadece bir kişinin tabii ki analizini yapıp ona göre görüntü üretebiliyor. O yüzden hani bu monitörü sevdiceğinizi IMAX filmler izlemek için kullanmak istiyorsanız, maalesef sevdiceğiniz siz değilseniz, kendiniz değilseniz bunu yapabileceğinizi söyleyemeyeceğim. Monitörün bu arada 3 boyutlu özelliği devre dışı bırakılabiliyor ve böylece 4K çözünürlüğünde 165 Hz tazeleme hızı olan, 1 milisaniye gray to gray tepki süresi olan gayet gelişmiş bir oyuncu monitörüne sahip oluyorsunuz. Ve ayrıca bu monitör az önce bahsettiğimiz FreeSync Premium özelliğini de destekliyor. Böylece yırtılmalar, takılmalar, şunlar bunlar olmadan gayet güzel oyununuzu oynayabiliyorsunuz.
Yani sevdiceği olmayanlar izlesin 3 boyutlu. Sevdiceği olanlar da 3 boyutlu özelliği kapatsın. Zaten senin yanında sevdiceğin var. 3 boyutluyu ne yapacaksın?
Sevdiceğin zaten 3 boyutlu.
Zaten aynen öyle. Biz 3 boyutlu karşıda bir şey görmek istiyoruz. Senin sevdiceğin zaten yanında. Sen ona bak 3 boyutlu görmek istiyorsan. Sana ne oluyor? Sana ne ekrandan? Ekrana bakma, sevdiceğine bak. Allah Allah. Sinirlendiriyorlar insanı ya.
Ani bir yükselme gördüm sende abi.
Böyle işte yalnız insanlara avantaj 3 boyutlu falan. Ne güzel.
O zaman sen alacaksın.
Yani sinirlenmem yalnızlığımdan değil. Bilmiyorum bakalım. Belki o zamana kadar bir sevdicek bulurum, almam.
Ben o zaman olmadı. Bak Samsung, buradan sesleniyorum. Samsung sponsor ol. Meriç'e bir 3 boyutlu monitör.
Vallahi çok sevinirim. Ama 3 boyutlu monitör yollayamıyorlarsa da şimdi devamını getirmeyeyim ben. Diğer habere geçelim. Şimdi biz birkaç bölüm önce Apple'ın Avrupa Birliği ile alakalı tartışmalı durumundan bahsetmiştik. Apple yeni adımlar atmak istiyormuş. Yeni adımlar atıyormuş.
Apple AB ile ilgili sürekli bir uyum sağlama peşinde koşturuyor. AB biliyorsun bu rekabet konusunda inanılmaz bastırıyor yasal düzenlemeleriyle. Sürekli diyor ki ya siz cihazınızdaki kendi monopolinizi başka uygulama geliştiricileri ve başka üreticileri dışlayacak şekilde kullanamazsınız. Bunun için de artık Avrupa Birliği'nde kullanılacak olan Apple cihazlarda birbirinden farklı seçenekler sunulacakmış kullanıcılar için. Ne gibi? Mesela sen iPhone kullanıyorsun. Avrupa Birliği'nde olduğunu varsayıyorum. Varsayılan mesajlaşma, klavye, şifre yöneticisi gibi uygulamalarını değiştirebileceksin. Diyeceksin ki ya ben mesajlaşma için iPhone'un Messages uygulamasını kullanmak istemiyorum. Başka bir uygulamayı kullanmak istiyorum. Ya da mesela bu seçenekleri sunmanın yanı sıra App Store'u, mesajları, kamerayı, fotoğrafları, Safari'yi silebileceksin telefonundan. Ya diyeceksin ki ben hani Google fotoğraflar kullanıyorum. Benim ekstra Apple'ın hani kendi fotoğraf uygulamasına ihtiyacım yok. O kalsın. Ya da ben Chrome kullanıyorum. Safari zaten kullanmıyorum. Ya da işte geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Avrupa Birliği'nde Apple'ın App Store'u yerine alternatif uygulama mağazaları da yüklenebiliyor artık. Diyeceksin ki ya benim aradıklarım App Store'da değil. Ben başka uygulama mağazalarını kullanmak istiyorum. Hem kullanabileceksin hem de Apple'ın kendi yerleşik uygulamalarını silebileceksin. Bayağı Apple neredeyse Android'e dönüşecek diyebiliriz Avrupa Birliği'nde. Ama tabii ki telefonu kurarken veya bu uygulamaları ilk kullanmaya başladığında muhtemelen sana soracak. Bak hani sen bunu kullanacaksın ama ya da işte bakın cihazınızı kuruyoruz ama bunu mu kullanmak istersin ya da diğer seçeneklerin şunlar diye. Kendi adıma konuşayım. Ben Apple'ın sunduğu hizmetlerden memnun olduğum için ve özellikle Apple gibi hani bu gizlilik konusunda da görece diğer firmalara karşı iyi bir karnesi olduğunu düşündüğüm için açıkçası Apple'ın varsayılan uygulamalarından devam edeceğim gibi duruyor. En azından şimdilik.
Evet ya, Apple'ın uygulamalarından ben de gayet memnunum. Bir de şöyle bir durum var. Mesela bazı uygulamalar iOS'ta çalışmıyor. Android'de çalışıyorken. Yani o artık öyle bir şey söz konusu değil mi? Bir ara öyle bir şey vardı. İşte şu oyun, şu uygulama iPhone'da çalışmıyor. Desteklenmiyor daha doğrusu.
O yine uygulama geliştiriciye kalmış bir şey. Aslında bu konuyla çok alakalı değil. Şöyle düşün, sen diyelim ki bir oyun geliştiriyorsun. O oyunu çıkarmak istediğin platformlar senin tercihin. Sonucunda Android'e çıkarıp Apple'a çıkarmayabilirsin veya Apple'a çıkarıp Android'e çıkarmayabilirsin. O tamamen uygulama geliştiricinin karar verdiği bir şey olduğu için hani Apple'ın kendi koşullarına uyduğu sürece özellikle yasaklayıp da Android'de bu var diye bende olmasın dediği bir şey yok açıkçası.
Ya demek istediğim şu, mesela öyle uygulamalar olduğu için şey diye düşündüm. Mesela ben Apple Store'u tamamen kaldıracağım. Yerine işte başka store'lar koyacağım oraya. Ama ya benim istediğim uygulama sadece Apple Store'da varsa, diğerlerinde yoksa bilmiyorum. Yani kaldırmak yerine tabii diğer satın alma uygulamalarını eklemek daha mantıklı olur.
Aynen
Yani kimse
öyle.
De kaldıracağını zannetmiyorum
evet,
bu arada.
evet.
Yani.
Hani neden App Store'u kaldırasın ki? Yani resmi uygulama
Evet.
mağazası ve her ne olursa olsun en fazla uygulama çeşitliliği yine orada olacak. Sen dediğin gibi eklemek daha mantıklı olacaktır ama artık o kullanıcının kendi tercihine kalmış. Yani Apple'la kendi içinde mücadelesini verdiği bir nefret ilişkisi olup da hala Apple cihaz kullanmaya devam eden biri varsa öyle bir şey yapabilir herhalde. Yani iPhone kullanıyorum ama mesajları kullanmak istemiyorum diye yani.
Şey, ben sadece iPhone'un dış görünüşünü kullanmak istiyorum. İçi Android olsun falan diyen olabilir mesela yani.
Yani içinde hiçbir Apple hizmetini kullanmak istemiyorum ama hani Android de almıyorum falan. Okey.
Hani sorduklarında ben iPhone kullanıyorum demek istiyorum ama
Android. Aynen bak, aa güzel, o Türkiye'de çok tutar. Türkiye'de
evet,
çok
bayağı tutar.
Tutar
bu arada.
Ama Avrupa Birliği'ne değiliz maalesef. O yüzden bizde yok bu seçenekler.
Türkiye'dekiler mecburen kullanacak o zaman.
Aynen öyle. Mecburen Apple'dan devam.
Zaten kimsenin şikayetçi olduğunu zannetmiyorum ben Türkiye'de bu konuda. Şimdi sen bana bir mesaj attın geçenlerde. Bir tweet attın. O tweette bazı fotoğraflar var idi. Yanlış anlama, o şeylerden değil. Bu teknolojiyle alakalı tweetti. Fotoğraflar teknolojiyle alakalıydı. Ya gerilme yani, anladım gerildiğini ben öyle deyince.
Evet, ben
onlar
bir an,
aramızda Buğra'cığım.
Bir an
onlar
dedim ki hangisi acaba? Acaba hangisi?
Mesela şöyle bir fotoğraf var. Bir tane böyle arabaların sokan olduğu bir yer var. Orijinali. Bir diğer fotoğrafta böyle birisi kaza yapmış ve işte ceset torbası gibi bir şey duruyor ileride. Bir diğerinde tren istasyonu var. Orijinal fotoğrafta. Bir diğer fotoğrafta aynı foto, aynı karenin yanına bir de bomba konmuş mesela falan. Bunların hepsi aslında yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Çok gerçekçi duruyor.
Evet.
Ve bence çok korkunç.
Değil mi? Hani şey demiyorsun. Mesela sadece ikinci fotoğrafı görsen şey demezsin. Abi bu bomba bir hani böyle garip duruyor. Hani bu ne falan. Ya da işte bu ceset burada niye
hiç,
yani hani ışık uyumamış, hani gölgelendirme olmamış falan demezsin. Bayağı profesyonel duruyor hani gerçek gibi.
Evet. Ve bunun, bak mesela bu 4 kareden 4 fotoğraftan bir tanesinde ben gerçekten iki fotoğraf arasındaki farkı anlayamadım biliyor musun? Bir kadın var ve kadının yanında şarap şişesi var sanırım. Ve o şarap şişesi yapay zeka tarafından oluşturuluyor ama.
Şarap şişesi değil, şey var, şırınga var.
Yani o kadar gerçekçi ki anlamamışım. Şu an ciddiyim, şu anda fark ettim. Bana ben orada şarap şişesine dikkat etmişim ama evet bu arada. Evet şu anda cidden. Ya o kadar gerçekçi olmamalı ya bu.
Evet, çok korkutucu.
Zaten tweet'in altında da biraz bundan bahsetmiş insanlar, bunu tartışmışlar. Buna bir önlem mi alınmalı acaba? Bu çok gerçekçi çünkü. Hani çok daha kötü yerlere gidebilir bu fotoğraflar diye. Tabii iyi yerlere de çekilebilir ama insanoğlu bunu kötü yere de çekebilir gayet.
Ve bu aslında fotoğraflar o kötü yerin gösterimi. Peki o zaman şunu sorayım. Evet, bunlar yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar ama hangi yapay zeka modeliyle?
Hangi yapay zeka modeliyle, onu sen bize söyleyeceksin.
Söyleyeyim o zaman. Google Reimagine ile üretilmiş. Geçtiğimiz hafta bahsettik ya. Pixel 9 telefonlarda dedik. Bir tane Reimagine özelliği gelecek ve biz nasıl bahsetmiştik bundan, hatta tam örneği vereyim. Ben senin demiştim fotoğrafını çektim mesela, hava kapalı. Demiştik ki ya bu havayı biraz güneşli yapalım. Ya da çevrende bir nesne var, kaldırmak istiyorsun. İşte arka planda insanlar var, onları silmek istiyorsun, manzaran bozulmasın. Veya bir dağ çektin ama bir de diyorsun ki ya şurada da bir akarsu olsun, hani şuraya bir akarsu koyuversen. İşte otlarda çektin, otların çiçekleri henüz açmamış, diyorsun ki ya şu otların üzerinde biraz da çiçek açsın. Hani biz daha pastoral, daha efendime söyleyeyim modumuzu yükseltecek, hani fotoğrafı daha güzel yapacak detaylardan örnek vermişken, The Verge internet sitesindeki editörler biraz zorlamışlar bu konuyu. Kamuya açık alanda bir bomba, üstünden duman da çıkan ya da işte bir dört yol ağzı ama oraya bir kaza ekleme ve o kazanın sonrasında da kanlı ceset olması. İşte ya da bir kadının yatakta hani oturarak verdiği pozun hemen yanına bir şırınga ama uyuşturucu kullanmakta kullanılan şırınga ve işte şarabın olduğu falan bir ekleme yapmışlar, düzeltme yapmışlar. Tabii bu promptları, yani bu komutları verirlerken bazı şeylerin etrafından dolanmak zorunda kalmışlar. Sonucunda teknik olarak Google'ın kullanım şartları bunu yasaklıyormuş. Aslında bunu istediğin zaman, bunu yapmasını istediğinde sen de kuralları ihlal etmiş oluyorsun. Fakat bir yandan da Google'ın bunu zaten kendi içinde engellemesi lazım. Yani bir şekilde bu komutları anlayıp demesi lazım ki hayır, ben bunu üretemem. Sen şu anda böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun ve ben bunu yapmayacağım. Ya da yapıp çok böyle hani şey gibi, Rütük'ün sigaraya çiçek koyması gibi, hani belki de böyle adeta kullanıcının aklıyla dalga geçen belki de editler yapması lazım. Tabii The Verge Google'dan bir açıklama istemiş, demiş ki yani bakın biz böyle şeyler oluşturabildik, yani sizde hiç mi tedbir yok, engel yok diye. Alex Morricone Google sözcüsü demiş ki tabii ki bu gibi durumlar için bizim tedbirlerimiz var. Ancak bazı komutlarla da bu tedbirler aşılabiliyor. Bunun farkındayız. Biz de bunun üzerinde sürekli olarak hani ne gibi komutlar geldiğinde böyle şeyler üretilebiliyor, nasıl bunu tekrar engelleyebiliriz, algoritmamızı nasıl iyi yönde iyileştirebiliriz diye sürekli çalışıyoruz diye bir ifade kullanmış. Buradaki sorun şu aslında Meriç. Şimdi elbette fotoğraf üretme her zaman vardı. Photoshop her zaman vardı. Sonucunda VFX artistleri var. Hani filmlerde bu insanların görevleri görsel efekt kullanarak olmayan bir şeyi göstermek. Bu kötü anlamda değil her zaman. Ya bunun zaten profesyonelleri var. Ama bu işte profesyonel bir şeydi. Hani senin bu kadar gerçekçi bir fotoğraf üretebilmek için işte Photoshop programını mesela çok iyi kullanabiliyor. İşte gölgelendirmeyi, o montajı, o yedirebilmeyi, hani o cisim koyuyorsan, bir şeyleri değiştirebiliyorsan onu çaktırmadan yapabilmek için gerçekten bazı yeteneğe, bazı tecrübelere ve onları kullanabilecek araçlara sahip olman gerekiyordu. Ama şimdi bu yapay zeka destekli görüntü üretme veya görüntü değiştirme teknolojileriyle bu adeta sokaktaki elinde telefon tutan herhangi bir insanın bir iki tane emir vererek, komut vererek yapabileceği hale geldi. Korkutucu olan tarafı bu. Ya düşünsene, Türkiye'de neler yaşandı. Yok efendim eylem şu kadar sürerse hükümet düşüyormuş. Yok efendim Facebook şöyle bir kullanıcı sözleşmesinde güncelleme yapmış. Ben bunu kabul etmiyorum, imza atıyorum ha falan diye. Hani
evet.
Biliyorsun yani Türkiye'de neler yaşandı. Düşünsene şimdi bu fotoğraflar neler üretilecek ve insanlar sosyal medyada neler paylaşacak ve nelere inanılacak. O yüzden korkutucu ve gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Zamanla da bence hani şimdiden başladı zaten ama zamanla da özellikle bu politika alanında, siyaset alanında işte insanlara söylemediği şeyleri söyletme, bulunmadığı yerlerde bulundurma gibi şeyler inanılmaz dezenformasyon araçları olarak kullanılacaklar. Yani bunu da göreceğiz. Sadece işte kaza görüntüsü ürettim, kanlı ceset oldu değil. Diyecek ki mesela toplumun hassasiyetlerini kullanacak. Diyecek ki bu adam şununla el sıkışmış. Bu politikacı şununla el sıkışmış. Bakın bu da görüntüsü. Halbuki iki tane şey yazmış oraya. Demiş ki şununla şunu şöyle bir manzarada el sıkışırken yap demiş. Yapacak.
Evet. Abi şey videoları düşüyor ya, iki insanın birbirine sarılması, iki düşmanın birbirine sarılması videoları. Mesela şu an çok şey anlayabiliyorsun bunun gerçek olmadığını.
Evet.
Ama bu ya bundan 1-2 yıl sonra gerçekten bu iki insan zaten arkadaşmış eskiden diyebileceğimiz şeyler çıkacak da, burada benim sorum şu. Bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan insanlar bu iki fotoğraf arasındaki farkı algılayabilecek mi? Hangisi gerçek, hangisi değil? Bunun bir yöntemi var mı şu aşamada, biliyor musun?
Ya belki bizim göremediğimiz, hani mesela işte biz çok gerçekçi diyoruz ama belki gerçekten Photoshop uzmanlarının görebildiği bir şey vardır orada.
Umarım vardır.
Fakat burada Google şu yüzden de eleştirilmiş. Çok güzel bir noktaya değindin. Mesela bu watermark denilen, İşte fotoğraflarda herhangi bir, Türkçe'de filigran diye geçiyor, bir iz yok. Mesela filigran nedir? Hani fotoğrafı çekersin, sağ alt köşesinde bir yerde böyle şey yazar. İşte atıyorum bilmem ne fotoğrafçılık yazar ya.
Evet.
İşte mesela bunda da şey yazması lazım. Reimagine ile üretilmiştir. Google demiş ki ya bizim zaten bu fotoğrafların metadatasında bu ibare yer alıyor. Bir şekilde hani reimagine ile tekrar üretildi. Ama metadatayı değiştirmek kolay. Yani onu, o ibareyi silebiliyorsun. Senin soruna gelecek olursak, şu anda o uzmanların anlayabilmesi için de bir kolaylık yaratılmış değil. Veya uzman olmayan gözlerin anlaması için. Ne bileyim, belki zamanla işte bu fotoğraflara insan gözünün algılayamayacağı ama bir şekilde yazılımların algılayabileceği belki sahte kare desenleri mesela koyulacaktır. Onu sen yazılıma verdiğinde o yazılım belki tespit edecektir. İnsan gözü sonucunda kusursuz değil ve aslında çoğu şeyi görmüyoruz.
Evet.
O göremediğimiz alanlara belki bir örüntü konularak çeşitli yazılımların bunu algılaması sağlanacaktır. Bilmiyorum. Bunu gerçekten okumadım. Şu anda uydurdum. Ama bir şekilde bu geliştirilecektir ve geliştirilmesi de çok önemli. Dediğim gibi hadi ben sana Photoshop yaparım, gruba, hani WhatsApp grubuna atarım, güler eğleniriz, o komik olur ama yani ülkelerin kaderini değiştirecek düzeyde şeyler üretilmesi mümkün. Ya da düşünsene, birisi Taksim Meydanı'na işte bomba ihbarında bulunuyor böyle bir şeyle, ya da işte Times Square'a falan. Hani bunun önü nerede kesilecek?
Doğru. Yani öyle bir durumda o Taksim Meydanı'nda elinde telefonla Twitter'da gezen adam onu görüp şu an burada bomba varmış dediği anda, tamam mı? O zaten kalabalık birbirini öldürecek. Gerek kalmayacak. Aynen. Bombaya vesaire, yani o infial yaratacak orada. Bir de mesela şey var, birkaç süredir Twitter'a şey düşüyor benim önüme. İşte şöyle bir hayvan görüldü şurada şeklinde, hep yapay zekayla üretilmiş. Evet. O şey, hatta görmüşsünüz, devasa bir kırk ayak. Böyle çölde geziyor. Gördüm. İşte bilmem nerede şu hayvan görüntülendi. İşte yeni bir tür oluştu falan. Bunlar çıktı sürekli önüme. Geçen gün bir tane şey video düştü. Fransa'da lağımdan büyükçe, bayağı kocaman, hani köpek boyutunda bir şey sıçan çıkıyor videoda, tamam mı?
Ama ben gerçekmiş bunu... falan.
Bir şey diyeyim mi? Evet. Şimdi şöyle, ben videonun görüyorum, hayvan çıkıyor. Hayvan gidiyor. Ben emin olamadım hani bu gerçek mi değil mi, çünkü çok gerçekçi, aşırı gerçekçi, ama bir noktada da böyle hayvanın yürüme şeyiyle falan bakıyorum bastığı yere, çok da gerçekçi değil. Sonra işte bu yeni bir tür vesaire vesaire diyordu birisi tabii. Onun altındakilere baktım, ne yeni türü ya, bunun adı şu diye. Abi girdim, baktım gerçekten öyle bir hayvan var ve gerçekten lağımda yaşıyor. Ve ben şu an o video gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ve bir bilgi bulamadım o videonun gerçekliği. Hala merak ediyorum. Gerçekten Fransa'nın lağımlarında o büyüklükte bir hayvan geliziyor mu ve sokağa çıkıyor mu yani? Şu an bilmiyorum ama gerçekten lağımda yaşayan bir hayvanmış bu.
Yani aslında evet bak bu da çok tehlikeli. Yani gerçek bir şeylerle de bağdaştırıp seni böyle şüpheye düşürüyor.
Evet.
Hani tamamen uydurma olduğu da belli olmuyor. Hani öyle şeylerle bağdaştırıyor ki şey diyorsun. Allah Allah, internette araştırdım hakikaten varmış böyle bir şey.
Evet.
Evet ya, inanılmaz yerlere gidiyor. Bunları da zaten mutlaka ilerleyen gündemlerde hep bahsedeceğiz. Bakalım önünü nasıl alacağız?
Bakalım.
Nasıl hani özellikle işte hani biz de zamanla boomer nesil gibi olacağız ya. Belki işte bizden sonra doğanlar işte Gen Alpha, Gen Beta belki bunları tespit etmede çok daha başarılı olacaklar.
Evet.
Belki hani çok daha iyi mücadele edecekler bununla ama belki bizim nesli bile ve bizim neslen daha üstteki nesilleri inanılmaz şekilde manipüle edecek araçlar geliştirilecek bir şekilde.
Kesinlikle manipülasyon yapılacak. Aydan da Elon Musk'ın robot sevgilisi var diye fotoğraf paylaşıyor bazı sayfalar demiş. Hatta ben bunu şey haberi görmüştüm. 10 yıl içinde kadınlar erkeklerle olduklarından daha fazla robotlarla birlikte olacak diye ve birisi de bunu paylaşıp Elon Musk mutlu olur bu durumdan diye paylaşmıştı.
İnanılmaz ya
Yani
gerçekten.
çok gerçekten çok garip şeyler dönüyor son birkaç zamandır Twitter'da. Bilmiyorum nereye gidiyor sonumuz Buğra. Dünyanın sonu mu geliyor kardeşim yoksa? Kıyamet alameti mi bunlar Buğra?
Gelmez gelmez. Bir de 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığını düşünsene. Yani 2. Dünya Savaşı döneminde asıl kıyamet alametini
Çok
görmüşsündür bence.
fena,
Şu anki
evet.
yaşadıklarımız çok komik dertler. Yok Elon Musk'ın yani dünyaca ünlü bir milyarderin robot sevgilisi varmış. Bravo.
Hayır,
Evet,
varsa da
gerçekten
bize
çok...
ne bu arada yani?
Evet. Bize derde bak. İnsanlar 2. Dünya Savaşı'nda hani neler çekmişler.
Evet.
Adamların aileleri mi taranmamış. İşte sokakta yerden bulabildikleri fareyi şunu bunu mu
Evet.
yememişler. Bizim düşündüğümüz şeye bak. Yok ya dünyanın sonu falan gelmiyor. Düzelir. Düzelir 5-10 seneye her
Düzelir mi
şey.
5-10 seneye? Hadi umarım. Biz
Düzelir.
geçişteyiz ya bir de
Robot se...
şimdi.
Bak ne yaparız biliyor musun sana? Daha da güzelini söyleyeyim. 3 boyutlu monitörümüzü alırız. Robot sevgilimizi izleriz. Zaten onun 3 boyutlu izlemesine gerek yok.
Onun ayarı olur. Bir düğmesine basarız. Belki o da 3 boyutlu izler bu arada.
Aynen öyle.
Yani.
Aynen öyle.
Ben robot sevgiliye tamamım ya. Ben kendim kodlayabileceksem robotumu, kendim şeklini verebileceksem robotumu, ben
bence
tamamım.
yapabileceksin.
Güzel.
Kişiselleştirilebilirlik hat safhada olacaktır. Sıkıntı
Çok iyi.
olmayacak.
Bir de böyle minik minik robot çocuklarımız olur böyle.
Değil mi?
Evet.
Yarı robot,
Yarı
yarı
robot.
insan.
Aynen.
Cyborg.
Olur. İnsan olmasına
Cyborg
bile
mu
gerek.
oluyorlar? Bir şey
Böyle,
o.
öyle bir şey diyorlardı ben de.
Ben de
Bilmiyorum.
bilmiyorum.
Ben daha kontrol panelini bilmiyorum. Cyborg'u nereden bileyim Buğra abi? Bana sorduğun soruya bak.
Sen de haklısın. Sen
Vallahi.
daha tuşlu telefonu yeni bırakmış adamsın.
Vallahi bırakmasam daha mı iyiydi diye düşünüyorum bazen. Zorlanıyorum yani. Abi başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim yok açıkçası. Bence çok da güzel, farklı farklı konulardan bahsettiğimiz bir program oldu. Microsoft'la sinirlerimizi yumuşattık. Bir şöyle bir içimizdekileri döktük. Diğerlerini de sakin sakin anlattık. Senin diyeceğin bir şey var mı? Eklemek istediğin bir şey var mı?
Abi benim de yok. Ağzına sağlık. Bir Pat Gelsinger ve Hanneke Faber'den bahsetmememiş olmamız beni mutlu etti biraz. Yani tabii
Evet.
istifalarını söylüyor olsaydın daha mutlu olurdum. Ama en azından onlarla alakalı bir şeyimiz yok şu anda. Biraz dinlenelim o konuda.
O zaman bugün listeye ben yeni bir ekleme yapıyorum. Satya Nadella istifa et.
Aynen öyle. Satya Nadella, simit sat, onurlu yaşa. Olmuyor.
Aynen öyle.
Olmuyor. Enough is enough. Olmuyor kardeşim. Beceremiyorsun.
Daha kaç dilde söyleyeyim? Yeter.
Yeter. Yeterli. Hadi. Naş naş. Abi o zaman tekrardan ağzına sağlık. Kendine iyi bak. Haftaya yeni bölümde görüşürüz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.